neyse adımız da
yemek
uygun
için. Yemek yere hazırlayalım, güzel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne hepiniz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı, Şule Çankaya, kumanda masasında Recep Özlem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek yine birlikteyiz bugün de sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Görüşlerinizle, sorularınızla, önerilerinizle katılabilirsiniz programımıza. Biliyorsunuz bir de ödüllü sorumuz var. Bahar mevsimi siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor diye soruyoruz. Yarın çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız diyoruz ve bekliyoruz telefonlarınızı. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, hem programlarımızın takip edemediğiniz bölümlerini takip etmeniz hem de yarışma sorumuzu cevaplamanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, sizler şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Şenlendi bahçelerim, üzneme bir gül koydum. Bir başkayım bu akşam, şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Duru mavi sularda beyaz bir yelken oldum. En güzel uykularda renkli rüyalar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Saçlarıma ak düştü, her telinde bir gün var. Üçüncü cemre düştü, şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Sırtıma değdi güneş, içim ısındı. Yol göründü gönlüme. Şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum. Bahçelerim, üstüme bir gül koydum. Bir başkayım bu akşam, şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum. Saçlarıma ak düştü, her telinde bir gün var. Üçüncü cemre düştü, şimdi ben bahar oldum. Şimdi ben bahar oldum.
Leli ley ley leli ley, leli ley ley leli ley, leli ley ley leli ley ley. Leli ley ley leli ley, leli ley ley leli ley. Bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum. Bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum. Bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum. Bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum, bahar oldum.
Evet, üçüncü Cemre düştü, şimdi ben Bahar oldum dedi İlhan Şeşen. Gerçekten çok da güzel söyledi. Biz de insanoğlu baharın gelişini ve buna bağlı olarak doğanın uyanışını çok eski çağlardan beri coşkuyla karşılıyor. Törenler düzenleniyor, kutlamalar yapılıyor. Tabii bununla ilgili konuşalım istedik ve arkeolog sevgili Duraşan Akın Özöz stüdyomuzda merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, ne zamandır kutlanıyor o zamanlardan bu zamana? Nasıl kutlanmaya başlamış acaba? Siz neler anlatacaksınız baharla ilgili?
Baharla ilgili kutlamalar o kadar keyifli ki 3000 yıl öncesinden, yani daha doğrusu yazılı bildiğimiz kayıtlardan 3000 yıl geriye gidiyoruz. Kayıtlarda, yazılı anıtlarda, hatta bizim bilirsiniz Kutadgu Bilig Divan Üdigat İttür. Bunlar da Pers yazıtlarında milattan sonra 2000'de ilk yazıtlarla birlikte bu bahar kutlamalarını çok geniş bir coğrafyada, üstelik birçok uygarlığın kutladığını görüyoruz, öğreniyoruz.
Ki o zamanlar göçler de vardı değil mi?
Tabii göçler de vardı ama aslında o zamanlar doğaya daha dönüktü insanoğlu. Neden? Çünkü doğadan besleniyor. Doğal olarak bir halk takvimi oluşmuş. Halk takvimi dediğimizde nedir?
Her döngü, şey doğaya göre
evet,
ayarlanıyor.
Evet, yani gün doğumundan dönenceler, döngüler, bunlarla ilgili halkın takip ettiği, işte ilk Cemre'nin düşüşüyle mesela başlıyor bahar bayramları, kutlamalar. Ondan sonra Nevruz'la, Hıdrellez'le devam ediyor. Bütünleşiyor.
Evet, pek çok ritüel var baharla ilgili.
Evet, evet, pek çok ritüel var. Bahar gelirken ilk başta enerjimizi alıyor. Kendi uyanmak için bizim enerjimizi alıyor ve ondan sonra da misliyle geri vererek bu enerjiyi bütün yeşilliğiyle, bolluğuyla, bereketiyle, sağlığıyla hepsiyle geri veriyor bize.
Evet. Gerçekten biz de bugünlerde hiç olmadığımız kadar enerjiyiz. O doğanın uyanışıyla,
evet,
birlikte,
evet,
o güneşle birlikte içimiz kıpır kıpır.
Aynen
gerçekten.
Öyle. Doğru.
Evet, şimdi insanlar işte boncuklar kullanıyorlarmış, tahtalara vuruyorlarmış. Pek çok ritüeller var. Onlar da günümüze,
evet,
kadar gelmişler baharla birlikte.
Baharla
aslında.
Baharla birlikte tabii. Aslında şöyle çok geç dönemlere baktığımızda 12 bin yıl öncesi ne de gidebiliriz. O dönemde Göbekli Tepe'de daha önce konuştuğumuz, hı hı, doğa dinleri hakimmiş. Şamanizm mesela, belki paganların ilk ataları olduğunu düşünebiliriz. Doğa dini hakim olduğu zaman doğa inancı, doğaya olan saygıyla, hı hı, insanoğlu saygısını sunmak için, o bereketten faydalanmak için bir takım ritüelik hareketler oluşturmuş.
Hı hı.
Mesela tahtaya vururuz. İşte kızların, hamile kadınların, loğusa kadınların başına kırmızı kurdele bağlanır ya da merdiven altından geçilmemesi. Aslında bunlar hep şamanik kökenli geleneklerimiz. Bunları günlük hayatımızda bilmeden yapıyoruz ama kökenleri binlerce yıl öncesine geçiyor bunların.
Evet. Şimdi bu bahar ritüelleri dedik. Cemrelerle başlıyor. Nevruz'la devam ediyor.
Evet.
Hıdrellez'le de son,
evet,
bulacak,
evet,
herhalde değil mi? O süreci birazcık paylaşalım mı dinleyicilerimize?
Tabii.
Lütfen.
Şimdi cemreler Şubat ayında başlıyor. İlkbaharın başlangıcında yedişer gün alayla önce havaya, sonra suya, sonra toprağa düşünülen sıcaklık artışı aslında.
Hı hı.
Mesela birinci cevre havaya 20 Şubat'ta düşüyor.
Bunda yani havalar ısınmaya başlıyor diyoruz.
Evet, kış indirdiğini, hı hı, söyleniyor. İkinci cemre suya düşüyor 27 Şubat'ta. Bunun da suları ısıtıp buzları erittiğini,
hı hı,
kabul ediliyor. Üçüncü cemre toprağa düştüğünde Mart başında, toprağı ısıtıp artık çiçeklerin açmasını, tomurcuklanmasını, ilkbaharın gelişini müjdeliyor. Ondan sonra da zaten 21 Mart'ta bazı coğrafyadaki ülkelerde de 22-23 Mart'ta da gün doğumuna ve dönenceye göre değişiyor. Nevruz Bayramı kutlanıyor.
Evet, Nevruz büyük bir coğrafyanın bayramı, tüm
çok
Türklerin
geniş
bayramı.
Evet, evet.
tabii Nevruz'la birlikte doğa da uyanışına başlıyor. Tabii. Ve yeni bir gün başlıyor değil mi? Evet, yeni günün doğuşunu görüyoruz.
Nevruz zaten toprağın kış mevsiminden yattığı ölüm uykusundan kalkması. İlk yazın yeniden dirilişi. Hı hı. Ve Türk destanlarımızda da karşılığını Ergenekon'da buluyor aslında. Hı. Göktürklerde, Göktürk yazıtlarında Ergenekon ovasından çıkıp dünyaya yayılışın kutlaması. Özel bir gün. Atatürk mesela bugüne bu yüzden çok önem vermiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra da çok özellikle Nevruz'la ilgili hem araştırmaları yapmış hem geleneklerin devam etmesi için çok çabalamıştır.
Nevruz'un daha geniş katılımlı kutlanmasını teşvik etmiş değil mi?
Evet. Ve Türklerde de aslında dediğim gibi bu Orta Asya, Anadolu çok büyük bir coğrafyada bilinen en eski kutlanan bayram. Baharın ilk gelişi. Ve burada da ateş üstünden atlarlar mesela. Bu da bir şaman geleneğidir. Daha doğrusu şöyle, şamanizmde şuna inanılır. Su ve ateşin insanın tekrar doğuşunun arınmasının bir sembolü olduğu düşünülür. Bu ateş üstünden atlamak da iyi dilekler dileyerek, işte evrenden bolluğu, bereketi dileyerek bunları tanımlıyor.
Evet, biz TRT Türkiye'nin sesi olarak 37 dilde yayın yapıyoruz ve o kadar çok Özbekçe, Türkmence, Azeri işte masalarımız var ki biz o atlayışları izledik buradan, katıldık. Ne güzel. Sonrasında da inanılmaz mükellef bir sofra kuruldu. Ya, her
değil mi?
Evet.
Ya aslında insanları da birleştiren, bütünleştiren bir şey. Yani baharın enerjisi hakikaten yani güzele ve iyiye, bolluğa, bereketi hep aşırı herkese.
Evet. Şimdi en eski Türk bayramı dedik. Asya'dan Avrupa'ya yayılmış değil mi o süreçte?
Evet. Yani Yenisey, Orun çevresinden Altayları, oradan Hun Türklerini Avrupa'ya, Macaristan, Balkanlara kadar ulaşıyor.
Evet. Şimdi Nevruz söylencelerinde geçen unsurlardan da söz edelim isterseniz birazcık. Ateş, su, toprak, mağara. Bunlar Türkler için hangi din veya inanıştan olurlarsa olsunlar. Çünkü çok
tabii,
büyük
çok
önem taşıyorlar.
Tabii. Altay halklarında Tatarlar, Azeriler, Karaimler, Gagavuzlar, pek çok Türk halkı bu az önce söylediğim gibi ateş ve suyu ruhsal ve bedensel arınma olarak kabul ettikleri için ateş bu yüzden önemli Nevruz'da. Yani bir nevi hem yeniden doğuş hem arınarak bir doğumu temsil ediyor.
Evet. Ve sonrasında tabii iyi dilekler de bulunularak o ateşin üzerinden atlanılıyor. Kim ne dilediyse herkesin tüm dilekleri
İnşallah
kabul
olur.
Olsun değil mi?
Tabii.
O baharın içindeki kıpır kıpırlık gönlümüzden de tüm insanlığa yayılsın.
Doğadan hepimize yayılır.
Ve sonrasında Hıdrellez'e mi geleceğiz?
Evet, Hıdrellez gelecek. Bakalım bu sene. Şimdi normalde Gregorian takvimine göre 6 Mayıs. Rumi takvime göre de 23 Nisan olarak kutlanıyor. Bunda da 23 Nisan'ı Hristiyanlar almış. 6 Mayıs bizde kaldı.
Evet.
Bunun kökeni de İlyas ve Hızır peygamberler deniyor. Bu Hızır peygamber Ab-ı Hayat dediğimiz ölümsüzlük suyundan içip içtikten sonra baharda insanların arasında dolaşarak onlara yardım ediyor eden, işte bereket ve sağlığı dağıtan Allah katından bir elçi olarak düşünülüyor. Hızır'ın hüviyeti yaşadığı yer zaman aslında belli değil. Ama Hızır hep baharla vücut bulan taze bir hayatın sembolü aslında bizim için. Kökeninde birçok araştırma konularında değişik kökenler var. İşte bazıları diyor ki Mezopotamya Anadolu kültürüne ait. Bir kısmı diyor İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültürü ve bu inançlara ait oldu. Ama Hıdrellez bayramını ve Hızır inancını tek bir kültüre mal etmekte biraz zor. Akdeniz ülkelerinde de ilk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Yunanistan, bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde sürekli kutlanmış tören, çeşitli tören ve ayinlerle kutlandığı görülüyor.
Evet. Şimdi tabii bahar dedik. Bahar sizin için ne ifade ediyor diye sorayım. Çünkü arkasından da kazılara geleceğim. Kazılar başladı mı? Ne zaman başlar?
Kazılar.
Bahar kazıları.
Bahar kazıları artık Temmuz sonu, Ağustos başı başlar.
Hı hı.
Evet. Baharda bizim için aslında hep coşkuyu, yani o doğanın verdiği coşkuyu, bereketi ifade ediyor.
Evet, işte o coşkuyu, o bereketi ta eski çağlardan beri coşkuyla kutluyor, törenlerle kutluyor, evet. Kutlamalar yapılıyor dedik. Evet. O kutlamalardan birazcık daha söz edelim isterseniz. Tabii. Örneğin Hıdrellez kapsamında ne tür kutlamalar olacak?
Şimdi Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, türbe ya da yatır yanlarında yapılıyor. Hı-hı. Hatta birkaç yerde okudum. Hıdırlık diye de bir mekan var türbe ve yatırların orada, yapılmış eski, evet, zamanda. Hıdrellez'de baharın taze bitkileri yeniyor. Taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri, hı-hı, yeniyor. İşte baharın ilk kuzusu yendiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılıyor. Bugün de Hıdrellez günü kırlardan çiçek ot toplayıp bunları kaynatıp içtiğinde insanın sağlığının iyileşeceği, şifa, hı-hı, bulacağı söyleniyor. Hatta bu suyla 40 gün yıkanıldığında gençleşip güzelleşeceğine inanıyor insanlar.
Aman ne güzel.
Değil mi? Gecede zaten işte biliyorsunuz bu gül ağacının altına, evet, bütün dilekler çiziliyor, yazılıyor.
Bereket paraları konulur, evet, değil mi? Kırmızı
keselere koyuyorlar. Içerisinde. Evet. Bir de eskiden de şöyle yaparlarmış. Bütün ambarların kapıları açılırmış. Erzak dolapları hep açılırmış. Cüzdanlar açık konurmuş. Keseler açık konurmuş. Yani hep o bereketin hızırın eve girmesi için.
Evet.
Evet. Evet. Bunlar hep açık bırakılırmış.
Evet. Gerçekten çok güzel ritüeller aslında bunlar.
Çok,
değil
çok
mi?
Yani hem mesela bir tane var. O kadar hoşuma gitti ki.
Hangisidir o?
Hıdrellez zamanında 7 fasulye, 7 nohut ekiliyormuş evdeki her kişi için. Bu da nazar onlara değil, bu ekilen nohutlarla fasulyelere gelsin. Yani diye. Çok güzel, çok anlamlı törenlerimiz,
peki,
geleneklerimiz
o,
var.
Çok eski çağlara baktığımızda değişikliğe uğramış mı acaba?
Muhakkak uğramıştır. Hı-hı. Yani bizim bilmediğimiz, görmediğimiz. Çünkü bunlar dedim yani kulaktan kulağa aslında gelen. Yazılı kaynaklar ilk 3000 yıl öncesini gösteriyor ama ondan öncesinde nasıldı? Hep anneden, dededen, toruna geçen gelenekler olduğu için muhakkak uğramıştır ama ben inanıyorum ki şu andaki kutlamalarımız, yaptıklarımız hala bu ninelerimizin, anneannelerimizin tarzında. Evet. Çünkü onların bize anlattıklarını, öğrettiklerini, hı-hı, uyguluyoruz, evet, hala.
Peki siz yapar mısınız?
Yaparım. Hıdrellez'de çok keyif alırım.
Ben de yaparım. İtiraf edeyim, ben de yapıyorum gerçekten. Evet. İnanıyoruz çünkü.
İnanmak da istiyor,
evet,
insan.
Evet, evet. Güzel ritüeller bunlar, evet, gerçekten. O, doğru, doğayla birlikte o geçmişten günümüze,
evet,
gelen gelenekleri, hatta, doğru, kültürü yansıtan.
Tabii kültürü taşıyoruz hala.
Evet.
Doğru.
Baharı getirdik. Herkese bahar huzur getirsin, mutluluk,
İnşallah,
getirsin,
İnşallah,
sağlık getirsin, güzel günler getirsin diyoruz.
İnşallah.
Öncelikle de size de sağlık diliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Mersi.
Yine hasta hasta geldiniz bugün.
Sağ
olun,
olsun.
Sağ olun,
olsun,
var keyifli olun. Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolog sevgili Drahşan Akınözü'ydü bugünkü konuğumuz. Kendisine tekrar teşekkür ederken hayatın seslerinde müziğe dönüyoruz yine.
Sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni. Aşığa mübah dediler, geldim görmeye gözlerini. Gözlerinde sabah oluyor aşkım, açıyorsun pencereni. Aşığa mübah dediler, geldim görmeye gözlerini. Aylara, yıllara, senelere, varsa saylara, sayılara, buralara sığmaz derdimi, ah sorsam, ah kimlere sorsam, hekimlere sorsam anlamaz. Al beni buralara, buralar denmez. Yar seni benim gibi eller bilmez. Kıymetin keyfine değişerek. eksilmez. Bırak, bırak kendini. Bırak, bırak gözlerimden aşağı. Yok, hiç yalan yok. Hasreti senelere çarpmadan gel. Ay sabır taşlarım çatlamadan gel. Yan yürek yan, sönüp de ne yapacaksın? Yanacak, yanacak, yanacaksın. Yine yanacak, yanacak, yanacaksın. Yanacak, yanacak, yanacaksın. Yine yanacak, yanacak, yanacaksın. Açıyorsun pencereni, aşığa mübah dediler, geldim görmeye gözlerini.
Türkiye'de saatlerimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyo konuklarımızı hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız, merhabalar, hoş geldiniz. Ve Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden doçent doktor Sayın Poyraz Gürson bizimle birlikte. Merhabalar, siz merhaba, de hoş geldiniz. Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında, değil mi? Marka. Markalaşma. Çünkü günümüzde markalı ürünler temizlikten giyeceğe, yiyecekten teknolojiye kadar hayatımızın her alanını kapsıyor. Özellikle de gençlerimiz tehdit altında diyebiliriz marka konusunda.
Evet, marka hakikaten hayatımızda son derece etkileyici ve önemli bir rol oynamaya başladı. Özellikle de küreselleşmenin vardığı boyutlar sonucunda da farkında olmadan markasız bir hayat yaşayamaz hale geldik. Bu nedenle Poyraz Bey burada bize marka dünyasından bahsedecek ve ona sorular soracağız.
Bakın, evet, biz o zaman marka nedir? Diye. Marka deyince ne anlamalıyız?
Aslında bir
öncelikle
vizyon, uzun soluklu, duygusal bir yolculuk bu. Hı-hı. Tabii vizyon burada en önemli olan. Hı-hı. İşte Madonna'nın söylediği gibi, hepimizin tanıdığı ünlü, Tanrı kadar ünlü olmadıkça bir anlamı yok diyor.
Ama sosyal kimlik fonksiyonu.
Tabii burada değil bir takım mi? Çağrışımlar kümesini birlikte satın alıyorsunuz. Artı bir kontratla hayatınıza giriyor. İşte biraz önce söylediniz, sabundan zeytinyağına kadar. Ben şimdi iki kere rafine desem aklınıza hemen bir konumlandırma ile ilgili bir şey geliyor, veya sabun değil şu desem gene bir şey geliyor. Yani bunlar konumlandırmayla, başlangıçta tabii ölçümlemeyle, nereye doğru varılacağıyla ilgili. Ölçemezsek yönetemeyiz. Bir vizyon koyuyoruz ve burada senkron bir şekilde, eşgüdümlü bir şekilde bu vizyona paralel hedef kitleye uygun iletileri. Bunları belli frekansta, belli şiddette, yani bütün medyaları kullanarak, özellikle de şimdi yeni medya dediğimiz bu akışkan demokraside yepyeni bir alan çıktı, sıvı demokrasi. Bu demokrasinin içinde bunların uygun bir şekilde, tabii ürün, bardak, lider, siyasetçi, uçak fark etmiyor. Yani bu pazarlama iletişiminde, markalaştırırken tamamına ilişkin bir değerler manzumesiyle
Bir yere doğru. Değerini ölçmek mümkün mü markanın?
Tabii bununla ilgili ölçümlemeler yapıyor. Aha. Tanırlıkla, bilinlikle ilgili. Bugün mesela Google bu yıl için veya yıllardır bilinen işte Coca-Cola, yani yapılan çalışmalar belli bir şeydi.
Evet.
İnternet üzerinden yapılan bu gelişmeye paralel teknolojik şirketlerin Apple gibi, hı hı, çok daha yukarı çıktığını biliyoruz. Ama buradaki temel şey, şimdi ben Akdenizliyim, Karşıyakalıyım. Dolayısıyla İtalyanlar gibi biraz hani Fukuyama'nın Tras kitabında da belirtilir. Biz toplum olarak İtalyanlara benziyoruz ve KOBİ'lere de şimdi şu anki markalaşmayı bütün şirketlerimiz istiyor. Ama aile şirketleriyiz İtalyanlar gibi. Bunlara ilişkin teknoloji transfer ofislerine eğitim veriyoruz. Doktora öğrencilerine, Gazi'de işte, hı hı, diğer üniversitelerde de. Orada hep temel şey şu, biz bir şey üretiyoruz. Gerçekten iyi şeyler de üretiyoruz. Yani bizim okulumuz da işte elektrikli araçtan, işte metal şeklinde. Ama bunun bu bir vizyon. Bu vizyona da maalesef, biz de iletişim fakültelerini burada şey olarak söylemeyeceğim. Ben siyaset biliminden doçent oldum ama akla işler doktoruyum ve benim ilk sansım harp okulu. Yani, hı hı, bununla övünerek söylüyorum. Neden? Bu aynı zamanda bir savaş. Yani bu piyasa koşullarında bir savaş ve savaş şunları öğretir insana. Bir şeyler olurken bir şeyler olmuyordur. Yani siz değerler manzumesiyle yüklediğiniz bütün şeylerle, maksimum iletiği, maksimum bütçeyle bir yere vardırdığınız zaman bu marka olacak diye bir öykü yok. Burada bir vizyon var ve nelerin olmadığını, çok gelişkin şu an arama yapılabilecek siteler var, yazılımlar var 15-20 bin eurolarla. Bu yazılımların kullanılması gerekiyor. Maalesef bizde gene şöyle bir şey var, üzülüyorum buna. Ya neden İtalyanlar gibi yapamıyoruz diye. Çünkü İtalyanlarla birlikte mesela biz Kamboçya'yı markalayabiliyoruz veya bir Alp Vadisi, Sicilya. Yani bizim böyle, hı hı, destinasyonlara ilişkin city branding ile ilgili benim doktora tezimde bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Yani bu yapılanları da şimdi bizde üniversiteler biliyor, yapamıyor. Halk yapıyor, bilmiyor. Yani
iki bilgiyi bir araya getirmek,
yani bunun, gerekiyor demek. Bunun bir araya getirmesi gerekiyor ve bir ölçümlenmesi.
Rekabet alanı doğuruyor belki ama peki marka ve bilim desem, marka bilimin neresinde duruyor acaba?
Aslında ben de şimdi konuşmalardan fark ettim ki marka galiba, siz de belki doğrulayacaksınız ya da karşı çıkacaksınız. Sanki birkaç bilim alanının ortaklaşa ortaya, tabii, çıkarttığı bir sentezmiş gibi algıladım. İşte teknolojisinden sosyal bilimine hepsi iç içe olan bir,
tabii,
küme gibi.
Tabii.
Yani yeni kavram kümeleşme konusunu belki de en iyi alınacağı şeylerden.
Tabii bu çağ şimdi bizdeki eski klasik eğitim anlayışından farklı olarak multidisipliner olma çağı. Burada bu değerler manzumesinin yüklenebilmesi için mesela Münih'teki işte teknik üniversiteye örnek verelim. Almanlar bu konuda iyi. Siemens orada, işte Bavyera Motors, BMW orada. Yani burada üniversite üzerinden çıkacak yazılımla araç tasarımına yönelik şeyde. Aynı şeyi Milano'ya da uyarlayabiliriz. Şimdi bizim de mesela sanayide güçlü olduğumuz illerimiz var, üniversitelerimiz var. Ama buradaki senkron, eşgüdümlü hareketleri yapmamız gerekiyor. Bu bir bilim. Yani bunu öncelikle maalesef biz de Türkiye'de hani burada hem ünlülerimizi de zikredelim. Mesela Cem Yılmaz da bir marka. Hani herkes her şeyi biliyor ya. Yani burada bir sorun var.
Evet.
Bilmediğimizi öncelikle kabul edeceğiz. Ben bu kadar yıldır okuyorum. İşte destinasyon bazlı çalışıyorum. Bu kadar yazdık. Ankara markasıyla ilgili de öğrencilerimizle birlikte bir çalışma yapmıştık.
Siz de bir markasınız o zaman.
Yok, estağfurullah. Biz medya sizleri kırmamak için radyo, televizyonlara falan fazla çıkmayı sevmiyorum. Çünkü
araştırma yapmak,
kitap yazmak, işte öğrencileri yetiştirmek çok daha keyifli geliyor bana. Çünkü
elbette,
bizim toplumumuzda işte şeyle ilintili olmayan bir şekilde bir kendini gösterme telaşesi var. Hatta kendi kızıma da onu söylüyorum. Baba diyor, marka ol, sizin dediğiniz gibi, hani birkaç yıl önce söylemişti. Dedim bizim kuşağımız yaptığı işle anılma kuşağıydı. Sizler olun yani. Ha, biz ne yapacağınızı söyleyebiliriz ama terzi kendi söküğünü dikemezmiş.
Ama kalite ve güvencenin kontrolüdür marka,
tabii,
değil mi?
Tabii, bir kontratlar kümesiyle beraber alıyorsunuz. Neticesinde işte ürün gamında şimdi bir de tabii pazarlama çağında başka kavramlar da gelişti. Demarketing gibi. Şimdi pazarlamayan, pazarlamaya hiç değer vermiyormuş gibi yapan, bugün işte kahve içiyoruz. İsimleri, hı hı, zikredelim isterseniz. Yani Starbucks işte bu ağızdan ağza.
Marka vermeyelim de.
Ağızdan ağza iletişimle işte başka İspanyol markaları falan, hı hı, da aynı şekilde. Bir de çok sert bir rekabet var. İspanyol'un şimdi bir markası Şanzelize'de, Paris'in en güzel yerinde, çok kıymetli bir yeri veya gene bizim Ankara'mızda, İstanbul'umuzda filan. Şimdi açılan büyük alışveriş merkezlerindeki bir dünya markayı düşünelim. Burada yalnız bu değerler manzumesini satın alıyoruz. Bunların çoğu zaten Çin, Endonezya, Kamboçya, Vietnam falan da üretiliyor. Yani buna yatırım yapmamız gerekiyor. Yani üretmek evet çok kıymetli ama biz ürettiğimize bir değerler manzumesiyle şimdi bir telefon alıyorsunuz aynı özelliklere sahip, bir başka televizyon alıyorsunuz veya araç alıyorsunuz aynı özelliklere sahip, biri Uzak Doğu'da yapılmış, biri Almanya'da yapılmış,
ya
biri
İtalya'da. Yani üretim bir şeyle alıyorsunuz tabii, ama kimsenin haberi olmuyor.
Bizim burada ama bu kadar da şey olmayalım.
Ama hani, o iletişimi de artırıcı bir şey herhalde. Örneğin gençleri düşündüğümüzde aynı model cep telefonu olan arkadaşlarıyla sanki çok daha farklı iletişim kuruyorlar ya da iletişimleri daha güçlü oluyor. Hem sosyal medyada.
Yani gençler artık tümüyle sosyal olarak, yani evet, sosyal medya üzerinden iletişim kuruyorlar. Dolayısıyla hani fiziksel iletişim çok zayıflamış olduğunu düşünüyorum. Ben şeyi merak ediyorum. Bir ürün ya da sizin söylediğiniz gibi bir destinasyon. Yani hani ben bir üretici olsam ve ortaya bir şey çıkarsam da nasıl bir strateji izlemeliyim ki ürünüm markalaşsın?
Şimdi burada esas satın aldığımız şey ne? Ben size onu sorayım. Mesela işte üstünüzdeki tişörtü veya işte saatinizi bir marka istinaden aldınız ama asıl satın aldığınız şey ne?
Zamanı gözünüzden geçirecek.
Farkındalık. Farkındalığı satın alıyoruz. Şimdi evet, bu vizyon, strateji dediğiniz şey, biz bu noktadan buraya işte tanınırlık, bilinirlik, şimdi bu bir siyasi liderse seçmen oy verecek. Ama bu deterjansa tüketici satın alacak. Şimdi ana amaç bir defa bu. Ya satacak ya oy verecek veya bla bla. Ama destinasyonsa mesela maksimum turisti mi ağırlayacağız? Şimdi şehirlere ilişkin çalışıyorsak şimdi burayı bir yatırım cazibe merkezine mi dönüştüreceğiz? Yani şunların hepsinin birden senkron, eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerekiyor ve burada bir şehir için söyleyeyim. Gençlere istihdam olanaklarını artıracak, üniversite sayısını artırmak, şehri eğlenceli kılmak, bla bla bla. Yani bunların ama herkesi birden içine katacak projelerle bunları gerçekleştirebilirsiniz. Yani şimdi mesela Gaziantep, ne bileyim Katalanlar yaşadığı bölgede, Bask bölgesi, işte onlar mağara dalışına meraklıdır. Gaziantep'te bir dünya mağaraya dalınacak yer var ama dalacak insan yok. Bütün dünya için cazibe. Yani bunlar evet, yaratıcılık gereği. Hepsini de söylemeyeyim çünkü bu bizim fikir işçisiyiz. Yani ama bu bir vizyon. Yani şimdi bugün baktığınız zaman bir Kimer uygarlığı üzerinden Kamboçya markalaştırılıyor. Yani bizim o kadar büyük zenginliğimiz var ki biz bütün dünyayız. Yani Türkiye'nin her şeyi, Honduras'tan Panama'dan daha güzel sahillere sahibiz. Ne bileyim, yeraltı yerüstü zenginliklerimiz, en büyük zenginliğimiz insanımız. Çünkü bütün dünyanın her tarafından insanlar Anadolu'muzda yaşıyor binlerce yıldır. Ve bize gelenler bizim aslında turizmimizle ilgili tanıtımımızdaki en büyük elçilerimiz de bize gelen konuklarımız. Bizim yemeğimizi beğenmemek, havamızı, iklimimizi, konukseverliğimizi mümkün mü? Yani biz böyle bir cazibe merkezinde dururken bu destinasyon bazlı olan ama bunlara tabii ki çalışma yapmak gerekiyor. Yani imitasyon bir şehir Dubai ile ben İstanbul'u karşılaştırmıştım 2002 yılında doktora tezini yazarken. Bilinirlik, tanınırlık işte belli, bir defa ölçemezsek yönetemeyiz. Bizim evet, birçok ajansımızın filan yaptığı biz hallederiz, bakarız işte Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Öyle, böyle olmaz. Birincisi bu.
Peki Gaziantep, ikincisini de söyleyin ondan sonra.
Yani ikincisi bu ölçümleme ile birlikte hangi şiddette, hangi frekansta, çünkü bir envanter mutlaka herkes, işte turizm büroları var, belediyeler var, o var bu var veya kurumlar da bir kurumsal kimlik çalışıyorlar, web sayfası yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Önce bu envanteri kıymetlice böyle değer verip teslim almamız lazım. Daha sonra siz nereye varmak istiyorsunuz? Yani toplam ciroda nereye varmak? Adam çok iyi asansör üretiyor. Pazarınız neresi olmalı? Orta Doğu mu? Afrika mı? Uzak Doğu mu? Uzak Doğu'da Çin'le bilmem ne rekabetinde şu ne? Ya bunların hepsini gelişkin şu an çok ciddi yazılımlar var ve bunları hem bunları kullanarak hem tüketicideki nüfus, yaş, gelir skalasındaki değişimler filan, bunların hepsi birer girdi. Yani bunların hepsini girmeden bizde maalesef bu görsel sanat ağırlıklı olarak şimdi değerlendiriliyor. Yani güzel sanatların altında itibar, marka, işte bu tip şeylerin yönetimi. Aslında bu tamamen rasyonel ve sayısal işler bunlar. Yani bizim sıkıntımız burada. Bizim üniversitelerimiz de TSE ağırlıklı alıp, Türkiye sosyal ağırlıklı alıp bu tarafa doğru yaslamaya çalışıyor. Evet, o arkadaşlarımızın, o akademisyenlerin yaptığı çalışmalar çok değerli. Ama bunları kullanacak rasyonel bir matematik akla ihtiyaç var. Hı hı. Sorun burada. Bunlarla ilgili gene uzun uzun anlatabilirim ama sizin sorularınızı alayım.
Evet, az önce işte Gaziantep derken, sahiller derken aklıma geldi. Kentlerin markalaşmasından da birazcık söz edelim diye.
Tabii yani 2002 işte doktora tezini yazıyoruz. İsmini de zikredelim. Çok severim hocamızı. Profesör Doktor Alaaddin Aslı. Halkla İlişkilerin Türkiye'deki duayenidir. Oğlum dedi İstanbul mu kaldı dedi. Poyraz dedi neyi yazıyorsun sen filan. Ben Roma ile karşılaştıraydım bari filan dedi. Hocam dedim böyle bir şey var. Ben burada orijinal bir fikri sizin yardımınız aracılığıyla hem duyurmuş olayım. Şimdi bunu herkes istiyor. Ama bir şeyi satın alırken farkındalığı alıyoruz da. Neye istinaden pazarlarız? Acil bir ihtiyaç yaratırız. Artı herkesi paydaş kılmamız gerekiyor. Dolayısıyla acil bir ihtiyaç mıdır markalaşması? Bütün ürünlerimizin, bütün şehirlerimizin. Evet. Buna paralel ben yani bir fon gibi her ilin, belediyenin kullanabileceği ama saydam. Yani lütfen 2010'da da oldu İstanbul'da alınan bir takım şeyler. Sonradan tam bir bilanço, saydam yani suçlamayayım kimseyi ama saydam bir şekilde kullanılmadığına inandığımız bilançolara dönüştü. Yani bunlar saydam bir şekilde bütün halkın veya marka olmak isteyenler buna ilişkin bir fonu ayırıp bunun getirilerini görürlerse aslında çok farklı şeylere illa hep cebimizden vereceğiz. Yani ideal bütçesi de bunun bir yatırım yapılırken %5'tir. Yani 100 milyon dolarlık yatırım yapıyorsanız 5 milyonu PR artı reklama ayırmak zorundasınız ve asgari 24 ay ayırmak zorundasınız. Bizde hep kervan yolda düzüldüğü, son dakikada bir şeyler yapıldığı ve herkes her şeyi bildiği için. Diyor ki işte aile işletmesin, renklerin, oradaki senkron olabilecek bütün enstrümanların, yaratıcılık gerektiren şeylerin şimdi Antalya için Kekova bölgesindeki bilmem o dönem Kurtuluş Savaşı'ndaki batmış bir geminin dalışı başka bir yaratıcılık çabasıdır. Kültürel bir toplantı başka bir şeydir. Uluslararası konferans başka bir şeydir. Yani hepsi başka başka ama bunların hangisi nereye cuk oturur ve ne kadarı bunun marka bilinir tanınırlık ve nihayetinde o satın alma veya seçmen davranışı dediğim nihai şeyine ne kadarını yansır onları bu alanın uzmanları bilebilir. Bu destinasyon bazlı. Bu konuda hiç de şey yapmayacağım. Bir üniversitemiz hem orayı da şey yapalım. Çünkü hepsinde ayrı ayrı eğitim aldım ben. Marmara, İstanbul, Ege. Yani tamamında okuduğum için. Ege Üniversitesi bu konuda hem de kamu üniversitemiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yani Ege bölgesine yönelik. Orada çok vizyoner bir dekan var iletişim fakültesinde. Bizde maalesef eğitim denilince sadece üniversitenin içinde belli şeyleri ezberletelim. Oradan da mezun edelim zihniyeti var. Bu yanlış. Bu yüzyıla hiç uymuyor. Hiç uymuyor. Dün işte Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden bir konuğumuz vardı. Onunla bir saate yakın mülakat şansımız da. Ya işte şöyle böyle çok hoşuna gitti. Yapılabilecek, anlatılabilecek şeyler ama sizin vizyonunuz, sizin eğitim kurumlarınıza ne kadar uyuyor? Yani bizler şimdi ben savaşçı olduğum için. Ben gülüyorum çünkü bu eğitim değil. Bu marka yolculuklarının çoğunda komedi olarak görüyorum. Yanlış anlamayın. Kimsenin yaptığı çok değerli hizmetler de var ama bu bir vizyon. Yani İtalyan kalkıp eğer Alp Vadisi'ni, Sicilya'yı veya ürettiği arabayı veya şey yapıyorsa veya kendi aile firmaları işte hepimiz onların kullandığı işte çikolata, fındık ezmelerini. Fındığı biz üretiyoruz. Çayı biz üretiyoruz. Çayı ürettiğimiz çay da aynı yerde aynı adam paketliyor. Biz 5'e satıyorsak o 15'e satıyor. Aynı fındığın orijinali bütün dünya fındık borsasını yürüteceğiz. Ama onun şeyini ekmeğimize sabahleyin bütün çocuklara yediriyoruz. Onların ürünü alıyoruz. Her şeyimiz öyle. Yani burada bir vizyon. Yani ben yaparımlarla, ben yaptım oldularla ölçemezsek yönetemeyiz. Bir yere varamayız.
Yani gereklidir diyoruz ama bir de sonsuz bir reklamı yapamıyoruz.
Ben de şöyle bir özet çıkartıyorum. Önce bir vizyon konulması gerekiyor anladığım kadarıyla. Sonra o vizyona yönelik bölgesel ya da ürünsel ince analizler gerektiriyor. Arkasından ciddi bir strateji, sonra da uygulama.
Evet, bunlar üniversitelerde merkezler açılabilir. Bu konuda tefriş edilebilir. Mesela her üniversite
kendi bölgesinde.
Böyle gibi. İtalya'da bunu yapıyorlar işte. Onlardan birinde ben de araştırmacı akademisyenim. Yani biz böyle böyle çalışacağız deyip işte multidisipliner çalışabilecek. Endüstri mühendisliğinden, turizmden, iletişimden yani bütün alanlardan, sosyolojiden. Çünkü ileriye doğru baktığınız zaman toplumsal değişimleri de gözlemlemek ve küresel değişiklikleri de algılamak zorundasınız.
Yani veren sanatçılara da ihtiyaç var bu.
Tabii böyle biz de düşünseniz o kadar saçma. Aganigi Naganigi diye biz fındığımızı tanıttık. Halbuki içeride bir hanım belki de fındığı çok seviyor veya pastasında, kekinde daha fazla kullanacak. Bir kilo daha fazla al diyemiyorsunuz bu tanıtımla. yani içeriye ve dışarıya şimdi çevirirken özellikle bu küresel markaları yerele veya yereldekini uluslararasına taşımak da bir sorundur. Herkes dille ilgili alanlara şey yapıyor. Iceberg'in üst tarafı dildir. alt tarafı komple kültürdür ve kirlenmek güzeldir atıyorum şimdi mesela bir slogan veriyoruz. Çünkü evet. dünyada satın alma davranışını gerçekleştiren kadınlar. Yani İngilizce'de tam karşılığı kadın olduğu için hani şey olunca bizde maalesef ölünce kadın şeyken bayan falan o şeyi de ayrımı da düzgün yapmak lazım.
Evet.
Yani satın alma davranışını kadınlar sergiliyor. O zaman hedef kitlemiz bu. Tam da onları kalbinden vuracak pozitif sloganlarla ve bütün bu senkron işte sergi, sanatçı, ünlü, film, dalış neyse bütün yapılabilecek işte
gereken
aktivitelerle birlikte ve şu anda kavramlar da değişiyor. Eskiden karbon ayak izi önemliydi. Şu an su ayak izi de var. O da var, bu da var. Yani
azot yeşil, var, fosforu var.
Hepsini böyle senkron ama bunların hepsini de bu akılla yönetilecek bir şey. Ben yaptım oldularla da bir yere varamayacağımız kesin. Çok kesin. Teşekkür ediyorum.
Biz söylediğim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, markasız bir hayat mümkün görünmüyor ama.
Evet, gelecek daha da vahim.
Kesinlikle. Yok, pozitif pozitif.
Pozitif daha ileride. O zaman o pozitif gelişmeleri de daha sonraki programlarımızda çok konuşmak dileğiyle diyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim. Sayın Poyraz Gürson ve Sayın Serpil Yıldız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklam Amcalık Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Poyraz Gürson ve bilim yazarı Sayın Serpil Yıldız teşekkür ediyoruz tekrar ve müzik diyoruz hayatın seslerinde.
Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde hacı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa vadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Sabadi parmağıma ağlardım bir başıma. Sevdadandır dedi annem, aldırma, aldırma, gel yanıma. Pazarında geçti yalanlarla, düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla, düz sattım aldanmışlara. Aklım kaçıverdi elimden bir gece vaktiydi. Sevdiğim başka, sevenim başka. yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma.
Sevgili dinleyicilerimiz 15.49'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Sayın Mehmet Can Bolat var. Merhabalar, iyi günler.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, salı günü Barcelona-Düsseldorf uçuşu sırasında düşen uçakla ilgili son gelişmeleri sormak istiyoruz. Neler aktaracaksınız bizlere Sayın Mehmet Can Bolat?
Aslında 1,5 gündür yeterince bu konu radyolarda, televizyonlarda, dünyada işlendi. Ancak ben sizinle, dinleyenlerimizle son bir dakika gelişmesini paylaşmak istiyorum. O da Fransa'da savcılığın az önce yaptığı bir açıklamayı isterseniz aktaralım. Buyurun, çünkü lütfen. Önemli olan ve olayı yeni boyutlar kazandıracak gelişme bu. Özellikle uçuş Fransa'da Alp dağları üzerinde seyrederken uçağın ana pilotu uçaktan ayrılıyor. Bir tuvalete veya bir başka amaçla dışarı çıkıyor kabinden. Ve asıl alçalma ve beklenmedik uçağın irtifa kaybetmesi de o anda başlıyor. Ve tekrar pilot hızını alıp kabine geri dönmek istiyor fakat kapıların kapalı olduğunu görüyor. Ve o zaman da içeride normal ses kayıtlarında yapılan incelemeler sonucu yardımcı pilotun uçağın irtifasını bilinçli olarak indirdiğini ve büyük olasılıklarla intiharı tercih ettiği söyleniyor. Ancak bu intiharı tercih ederken Alp dağlarının seçilmesi ise bir tesadüf çünkü o anda ana pilotun uçak kabininden bir başka ihtiyaçtan ötürü ayrılmasından kaynaklandığı da belirtiliyor. Ve yardımcı pilotun da bunu bir fırsat bilerek hedefine, o ruhsal durumundan olsa gerek, hedefine ulaştığı da söyleniyor. Bunu herhangi bir yerden bir alıntı olarak aktarmıyoruz. Savcılığın yaptığı ilk tespitlerde, ses kayıtlarında yapılan incelemelerin bir sunucu olarak bir olayın, kazanın alternatif sebeplerinden birisi olarak ortaya konduğunu söyleyebilirim. Almanya'da bugün de bayrakların tamamen tam gün boyu yarıya indirildiğini, bir yaz günü ilan edildiğinde vurgulayayım son olarak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bizi bu son gelişmeden haberdar ettiğiniz için. Bir şey daha öğrenmek istiyoruz biz. Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında yetenekli isimleri kurumumuza, TRT'ye kazandırmak adına düzenlenen bir yarışmadan söz etmek istiyoruz. Bu yarışmanın seçmeleri Avrupa'da 4 ülkede ve 7 ayrı kentte yapılmaya başladı. Genel Müdürümüz Sayın Şenol Gökal da geçtiğimiz hafta sonu Frankfurt'taydı. Oradaki toplantıda sıra sende Avrupa, sıra sende Türkiye adıyla düzenlenen ses yarışması ile ilgili olarak konuştu. Bununla ilgili neler aktaracaksınız bizi dinleyen Hayatın Sesleri dinleyicilerine?
Aslında TRT'yi kutlamak gerekiyor. TRT bu projesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında önemli bir potansiyele hitap etmiş oldu. Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaygın biçimde Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dalında büyük bir potansiyel vardı. Sadece yayılan sosyal medyayla birlikte genç yetenekler kendini göstermekle kalmıyor. Hemen her büyük kente en az 2 tane halk dansları düzeltiyorum. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dalında grupların, orkestraların ve topluluktan oluştuğunu da söyleyebilirim. Özellikle Şenol Bey'in yaptığı açıklamaya da dayanarak görülecek olursa halen devam eden ancak bugüne kadarki yapılan elemelerde gerçekten Avrupa ülkelerinden, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden sesine güvenenlerin büyük bir ilgi gösterdiği de söz konusu. Yapılan ön elemelere ise hemen her yaştan insan kendi yeteneklerini sergileyerek hedefleri TRT sanatçısı olmamakla beraber TRT gibi güçlü bir kurumun açtığı bu kapıdan hedefledikleri noktaya ilerleyecekler diye düşünüyorum. TRT Müdürü Sayın Şenol Bey ile de o sohbetimizde Frankfurt'ta yaptığımızda sadece halk dansı dalında bireysel düzeltiyorum. Türk sanat müziği ve Türk halk müziği dalında bireysel performansların yanı sıra halk müziği, Türk halk müziği topluluklarına, Türk sanat müziği, klasik müzik korolarına desteğinden söz etmiştik. Gerçekten önemli bir öneri olarak kabul ettiler. Önümüzdeki dönemde sadece bireysel performanslara değil, aynı zamanda topluluklara TRT olarak kapıların açılacağını ifade etti. Son bir önerimiz ise gerçekten büyük yankı buldu. Türk halk dansları dalında da özellikle bizlerin de katkıda bulunduğu, Toplum Gazetesi'nin öncülük ettiği 21 yıldır yapıla gelen Türk halk dansları yarışmasına da TRT gibi önemli, köklü, deneyimli, güçlü kadrosu olan bir kurumun destek vermesi gerektiğini söyledik. Şenol Bey bu öneriyi de dikkate alacaklarını ve önümüzdeki yıl Toplum Gazetesi ile beraber Avrupa çapında Türk halk danslarına da TRT'nin kapılarını açacağını ifade etti. Tabii bu Avrupa'da yaşayan Türk toplum adına, evet, danslara, kültüre, kültürel değerlere sahip çıkan kişiler, gruplar, topluluklar, dernekler adına da sevindirici bir gelişme, evet, tanımıyorum.
Çok teşekkür TRT ediyoruz.
Önemli bir kapıyı açtı diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Daha açılacak nice kapıları da dinleyicilerimizle paylaşmak üzere. Teşekkürler Sayın Mehmet Can Bolat. Sağ olun, var olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Bizler yarın yine buradayız. Yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam.